Ayrım 27, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 305. Gazetelerde Halk TV'yi almak istemem ve bazı gazetecilerle program yapmak istemem de konu ediliyordu. Ruhat Mengi Vatan'da yazmıştı. Ben tüm gazetelerdeki anlam ifade etmeyen yazıları okumam, zaman ve enerji israfından hoşlanmadığım için. Soner Yalçın'ın Halk TV'yi alma ve bazı gazetecileri orada çalıştırma konusundaki telefon görüşmesini ve mektubunu sanki önemli bir şey ifşa ediyormuş, ilk kendisi dillendiriyormuş ya da orada ismi anılan gazetecileri bağlayan bir durum varmış gibi yazan ve bunu da gazetecilik sananların, ki liste veren gazete ve gazeteciler herkesin malumudur, yazılarını da okumadım. Ama yurt dışından bile okuyup bildiren, hatta gönderen okurlarım oldu. O yazılara ve onları destekleyenlere bakınca da inanın aklımdan ilk geçen şuydu: bu kadar aptallığın arka arkaya yapıldığı ülkede aptal sözüne niye kızılıyor ki? Pes yani. Her şeyden önce kendisini sadece yazılarından tanıdığım ve özellikle tarih araştırma yazılarını büyük ilgiyle okuduğum Soner Yalçın'ın tutuklanmasına neden gösterilen darbe iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığına, yazı ve haberlerinden dolayı başına bunun geldiğine, dün yaptığı açıklama dahil tepkilerindeki haklılığa inanıyorum, bu bir. Ülkede çekinmeden siyasi eleştiri yapabilen, tarafsız olarak her partiye ve görüşe aynı derecede yer verebilen TV kanalının kalmadığı bilinirken, Halk TV ile ilgili söylediği parti organı halindeki TV'lerin dünyanın hiçbir yerinde etkili olmadığı, bu nedenle o TV'nin de ihtiyacı karşılamadığı sözü ve değişmesi gerektiği görüşü son derece yerindedir, bu iki. Her ne kadar devlet televizyonu TRT bile artık bir parti TV'sine dönüştürülmüşse de adı hala korunuyor. Yine bu kanalı alırsa herkesin konuşmasını sağlayacakları, kimseye hakaret etmeyecekleri, cesur olacakları, haberciliğin nasıl yapılacağını gösterecekleri, saygın olacakları benzeri vurgularda ancak takdir edilebilir bu üç. Yani ortada bir yanlış, eleştirilecek bir konu yok. Bağımsız, herkese açık bir kanal aranmış, hepsi bu. Ruhat Mengi ülkenin bu zor döneminde en zor olanı yaptı. Eşsiz bir cesaret örneği sergiledi. En başarılı TV programını yapmasına rağmen hükümeti eleştiriyor diye yayından kaldırıldı. O yine de geri adım atmadı. İnandığı gerçekleri yazmakta inat etti. Oscar Wilde yazdı: "Tanrılar tuhaftır, bizi cezalandırmak için yalnızca kötü huylarımızı kullanmazlar. İyi, yumuşak, insancıl, şefkatli yanlarımızla da mahvederler bizi." İsmail Küçükkaya hırslı bir gazeteci, hırsı doyurmak zordur. Akşam gazetesine genel yayın yönetmeni olduğunda hemen ziyaretime geldi. "Yardımlarınızı bekliyorum," dedi. Kendisini hep övdüm, cesaretlendirdim. 23 Şubat tarihli Akşam Gazetesi'nin manşetinde koskoca fotoğrafım var. Sorgu odası tutanakları. Vay be, birinci sayfanın yarısını bana ayırmıştı. Peki ben neyim, ne var sorgumda? Niye bu abartı? İsmail Küçükkaya utanmıyor mu? Ne amaçla bu kadar büyük veriyor gizli olması gereken sorgu tutanaklarını? Suç değil mi bu? Bilinçlere şırınga yapıyorlar. Ergenekon örgütünün üyesi bir terörist. Demek ellerim kelepçeye vurulduğu anda bu kadar pervasız hale geliveriyor küçük adamlar. İçlerindeki cüce nasıl ortaya çıkıveriyor? Savcılık sorgumu okuyorum. Say, manşet olacak ne var bunda? Suç ne? Hepsi gazetecilik faaliyeti, yapılan haberler vesaire. Bir gazeteci bunları suçmuş gibi nasıl kamuoyuna manşetten sunar? Basın özgürlüğünü niye savunmaz? Duygularımı, düşüncelerimi hangi sözcüğe sığdırabilirim? Zalim bunlar. Bunlar gazeteci değil. Bunlar makamın, koltuğun, yapay itibarın kölesi olmuş dar kafalılar. Güce tapan modern dünyanın köleleri bunlar. Tuncay Özkan, Akşam'ın daralarında bulunduğu Çukurova Medya Grubu'nun başkanlığını yaptı. Duruşmada grubun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in İsmail Küçükkaya'yı ne amaçla Ankara bürosunda tuttuğunu anlattı. Telefon kayıtları ek klasörlerde var. Biz bu özel görüşmeleri Oda TV'de hiç yayınlamadık. Yapamaz mıydık bu iğrenç belaltı vuruşlarını? Geçelim lütfen. Gazeteleri bırakıyorum. Bu yazılanları okuyunca insanın ne derece çirkinleştiğini görünce dehşetten serseme dönüyorum. Güçlü olmaya çalışsam da. Odama, hücreme çekiliyorum. Yaşamak için, kirlenmemek için herkesten saklanmakta yarar var. Cezaevi bir iç yolculuktur aslında. Bundan yararlanmasını bilmek lazım. anılara sarılıp uyuyorum. 11. gün, 24 Şubat 2011, Perşembe. Sivil hayatta bugün Hürriyet'e yazı günümdü. Bir gün boyunca yazı üzerinde çalışıyordum. Okurları hep çok önemsedim. Hiç baştan savma yazmadım. Sorumluluk duydum. Titiz oldum. Yazının kutsallığına inananlardanım ben. O kuşaktan sayarım kendimi. Cezaevindeyim. Dolayısıyla yazı günüm değişti. Artık hafta sonu çalışacağım. Bugün spor salonuna çıktık. Ayda iki kez kapalı spor salonunda 45 dakika spor yapma hakkımız var. Oktay Yıldırım yok. Bu hafta duruşmaya gidip geliyor. Barış'la gittik salona. Genç bir gardiyanla masa tenisi oynadım. 2-0 yenildim. Gardiyan oynaya oynaya masa tenisimi ilerleteceğimi söyledi. Biraz idman yapayım görürsün dedim. Ortaokul yıllarından beri oynamıyordum. Geçen yaz biraz oynamıştım o kadar. Demek cezaevi sporum masa tenisi olacak. Biraz da basketbol oynadım. Bu sporu da gençliğimde yapmışlığım var. Barış benden pek beklemediği hareketleri görünce şaşırdı. 45 dakika çabuk bitti. Koğuştan çıkmak yine de iyi geldi. Döndüğümüzde gazeteler gelmişti. Kabusumuz. Gazetelerin gündeminde hala biz varız. Bel altı vuruşlar devam ediyor. Ne nefretmiş. Akşam gazetesi yine manşetten vermişti. Savcı Özden ince sorular. Oda TV'de yazı yazan İklim Bayraktar'ın benimle yaptığı telefon görüşmesi akşama sızdırılmıştı. Artık bu telefon görüşmelerinin haber, manşet olması yadırganmıyor. Bir de şok kayıt demişlerdi haber spotunda. Şok kayıt. Sanki kaydı yapan biziz, kafa bulandırıyorlar. İklim Bayraktar CHP milletvekili Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi telefonda bana anlatıyor, bunu manşete taşımışlardı. Akşam genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya hiç mi muhabiriyle sabun köpüğü sohbet yapmaz? Sorsan yapmaz. Çift kimlikli bir hayat sürüyor kimimiz. Bir de Yalçın Küçük'le tam sayfa röportaj yapmışlar, beni soruyorlar. Savcı bizi örgütle irtibatlandırıyor ya, gazete üzerine düşeni yapıyor. Al sana örgüt bağlantısı. Bu haberler üzerine İsmail Küçükkaya'ya mektup yazdım. Yayımlamadı. Günlerdir manşetine taşıdığı meslektaşından mektup geliyor. Bırakın mesleki dayanışmayı. Haberlerini devam ettirmesi, karşı tarafın görüşünü alması ilkesi gereği yayımlamalıydı. Yapmadı. İşte o mektubum. Sayın İsmail Küçükkaya, lütfen mesleğin çiğnenmesine izin vermeyiniz. Akşam gazetesinin birinci sayfasında odayı yakan tertemiz belge başlıklı bir haber yer aldı. Haberinize göre Oda TV'deki bilgisayarlardan çıkan dokümanlarda bizden isteklerde bulunuluyormuş. AKP'ye yönelik muhalefeti arttırmamız, şehit haberlerini vermemiz vesaire isteniyormuş. Sayın Küçükkaya, beni ve Oda TV'yi ne kadar tanıyorsunuz? Bu konuya hiç girmeyeceğim. Bana, bize, birilerinin şu haberi yapın demesiyle haber yapıp yapmayacağımız konusuna da değinmeyeceğim. 25 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar neler yaptığım konusunu da yazmayacağım. Ama sizden bir gazeteci olmanız nedeniyle bir talepte bulunacağım. Lütfen şunu araştırır mısınız? Bahsettiğiniz sözde belge Oda TV'ye iki ayrı tarihte casus program aracılığıyla giriyor ve aynı anda çıkıyor, siliniyor. 15 bilgisayarımızın hard diski 900 küsur CD ve 3600 kasetimiz içinden polisler böylesine bir virüsü şıp diye 48 saat içinde buluveriyorlar. Hakime de söyledim, bu sözde belgelerde yazanların dili, anlatımı benim genel kültürüme hakarettir, komiktir. Samanyolu TV'deki kötü dizilerin senaryolarına benzemektedir. Say, siz bu sözüm ona belgeye inanıyor musunuz? Bizim neden cezaevinde olduğumuzu gerçekten bilmiyor musunuz? Lütfen ne kendinize ne de bize haksızlık yapın. Biz gazeteciliğimizin bedelini ödüyoruz. Bunu gölgelemeyin. Biz içeride aslanlar gibi yatarız. Güle oynaya da çıkarız. Siz kendinize ve mesleğimize sahip çıkın. Bu oyunun parçası olmayınız. Çoğu meslektaşımız gibi korkabilirsiniz. Bunu anlarım. Ama hiç değilse o zaman susun. Biz gazetecilik mücadelemizi cezaevinden de sürdürürüz. Lütfen siz de bu tertibin piyonu olmayı kabul etmeyiniz. Mesleğimizin ayaklar altında çiğnenmesine izin vermeyiniz. Habercilikte ısrar ediniz. Yayınlamadı mektubumu. Yayınlarına devam etti. Ben onu anladım. Onun anlamadığı ise şu. Efendileriyle yükselenler, efendileriyle düşerler. Akşam sızdırılan gizli soruşturma dosyasıyla tüm medyayı atlatmıştı. Ne harika gazetecilik değil mi? Artık habercilik ödülü bu tarz gazeteciliğe veriliyor. Akıl hakikatin kapısını açan anahtardır. Bu nedenle akıl tutulması yaşadıklarını söylemek gereksizdir, anlamazlar. Her gazete özel yetkili bir polis muhabiri bulunduruyor artık. Cemaatten olmayan polis muhabirleri pek iş yapmıyor, yaptırmıyorlar. Polis yandaşı olmayana gazetecilik yaptırmıyor. Bu özel yetkili polis muhabirleri de soruşturma dosyalarındaki tüm yalan dolanı gerçekmiş gibi yazıp kamuoyu oluşturmanın sac ayağı oluyorlar. Polis, savcı, gazeteci. Özel yetkili yazarlar da yok değil. Neler yazıldığına iki örnek vermeliyim. Biri Sabah gazetesinden Mahmut Övür. Nefret üreten sorunlu bir zihniyet var karşımızda. Bunun basın özgürlüğüyle hiçbir ilişkisi yok. Soner Yalçın bugün değil, dün de bu ülkeyi ceberrut biçimde yöneten darbeci zihniyetlerle iç içe bir medya çalışanıydı. Daha açıkçası apoletli gazeteciydi. Görevini bugün değil, dün de eksiksiz yerine getirdi. Beni her gördüğünde gazeteciliğime saygıda kusur etmeyen Yalçın, 2009 yılı başlarında Taraf gazetesinde Neşe Düzel'le yaptığım söyleşide Ergenekon operasyonlarının süreceğinden söz edince çılgına dönüp saldırıya geçti. Bugünlerin geleceği o günden belliydi. Hep kişisel intikam hırsıyla yazılan satırlar. Bu düzeyde nasıl bir tartışma yapabilirsiniz ki? Allah'ım bana da biraz bayağılık ver demekten başka elden ne gelir? Oda TV, ben nefret üreten bir zihniyete sahipmişiz. Ne yapmışız, yazmışız açıklasa ya, yapamaz. Öyle bir derinliği hiç olmadı. Biz boyun eğmedik, düşünsel bağımsızlığımızı koruduk. Kör bir gücün uşağı olmadık. Onlar dik durmadılar, biat ettiler. Şimdi bunun kinini kusuyorlar. Aslında yazdıklarını hiç önemsemedim. Sadece tarihe kalması için bu tür bilir bilmezleri alıntıladım. Gustav Flaubert bilir bilmezlerde ne güzel anlatır, bilgisizliklerinden kaynaklanan sınırsız gözü karalıklarıyla her konuya el atıp gülünç duruma düşenleri. 1761'de diri diri yakılan Portekizli Cizvit R.P. Malagrida diyor ki, söz insana düşündüğünü saklayabilsin diye eriştirilmiştir. Yani ağzınla değil kafanla konuş diyor. Yıldırım Türker'in hakkında faşist bir iş adamı, tetikçi, muhbir, bataklık sıfatlarını içeren yazısına Oda TV'de Barış Zeren yanıt vermişti. Türker gibilerin hıncını katmerleyen korku şudur. Olur ya sola meraklı bir ön yargısız okuyucu onun küfrettiği insanların kim olduklarını merak eder. Soner Yalçın'ın bugün toplu mezarları araştırılan kontrgerillayı didik didik ederken kaynağının kanlı kimliği kendisine gönderilmesine rağmen kitaplar yazmış bir gazeteci olduğunu okuyabilir. İşte o zaman herhalde Yıldırım Türker'e dönüp şunları sorması kaçınılmaz olur. Ey vicdan timsali demokrat aziz, peki sen kimsin? Acaba 90'larda Kürtler sokaklarda satırlanırken, o insanlar bunlara karşı çıktığı için evlerinde ışıkları söndürüp oturabilirken yaşamıyor muydun? Ya da nasıl yaşıyordun? Daha önemlisi, sen nasıl bir muktedirle kavga ediyorsun ki bu ülkede iktidarlar her devirde, 60'larda, 90'larda ve 2000'lerde hep bu küçük kahramanları cezaevinde tehdit ve sürgün altında tutuyorken Yıldırım Türker gibi sivil, vicdanlı ve tutarlı demokratlar piyasada gezebiliyor? Nedir bu işin sırrı, Aziz'in koruyucu tılsımı? Biraz da her yazısını adlarıyla süslediği devrimci gazetecilere, tutuklulara o tılsımdan verse de bu mağdurlar, o lanetli aydınlarla her devirde aynı kaderi paylaşmaktan kurtulsalar. Uzaktayım, bunları Paris'te arkadaşımın kaldığı bir Chambre de Bon'dan, yani dadı odasından yazıyorum. Eski Fransız soylularının ve yeni burjuvaların tavan arasına kurduğu bu küçük odalar şimdi de bebek bakıcılarına ve öğrencilere çok ucuza kiraya veriliyor. Çoğu sefil haldedir. Mutfak yakınsa şanslı sayılırsınız. Biz şanslıydık. Mutfağa gittim, ışığı yaktım, böcekler kaçıştılar. Böcekler ışıklar sönünce meydana çıkıyorlar. Medya çürümüştür. 12 Eylül artı isimler basından gidecektir. Geçmişini kaybeden her şeyini kaybetmiştir çünkü. Barış Zeren gibi genç yazarlar bu yozlaşmanın önüne geçecektir. İnanılan, güvenilen basını bu nesil yaratacaktır. Buna inanıyorum. Bu nedenle Oda TV'de genç arkadaşlara yer açtık ve hepsi kısa sürede başarılı oldular. Melih Aşık Milliyet'te savcının sorularını ele almıştı. Burada suç nerede? Profesör Yalçın Küçük'le haberleşmek neden suç olsun? İmralı'da APO ile görüşmek bile suç değil. AKP'yi eleştiren haber ve yorum yapmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Olağan gazetecilik faaliyetinin suç gibi yansıtılması, AKP eleştirisinin suç gibi belletilmesi, kimi gazetecilerin suçlu gibi takdimi. Bugünlerde bu yönde yoğun bir beyin yıkama faaliyeti gözleniyor. Yargıya siyaset girince bakın neler oluyor. Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz da sorgu tutanakları üzerine yazmıştı. Soner Yalçın'ın sorgu tutanağı neredeyse tam metin olarak yayımlandı. 4,5 saat süren sorguda 132 soru sorulmuş. O haberi niye yayımladın? Bu haberi niye yayımladın? Bilmem kim sana şöyle haber yap dedi mi? Şu tutukluyu tanır mısın? Bu tutukluyla ilişkin nedir? Bu haberin amacı nedir gibi sorular. Terör örgütü üyeliğini destekleyecek kanıtlarıyla ilgili herhangi bir soru yok. Bu silahı nereden buldun? Bu soygunu kimle planladın gibi sorular da. Şimdi benim de sormak istediğim iki konu var. 1. Bu bir terör örgütü soruşturması ise neden sadece yazılıp çizilenler ile ilgili sorgulama yapılmış? Bu sorunun yanıtını yandaş liberallerden bekliyorum. 2. Hazırlık soruşturması gizliyken ifadenin neredeyse tamamı gazeteye nasıl sızmış? Bu sorunun yanıtını kimseden alamayacağımı bildiğim için öylesine ortaya soruyorum. Belki Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı üzerlerine alınırlar diye. Savcı Zekeriya Öz'ün sorduğu, benim yanıtladığım sorgu tutanağı gazetelerde tartışma konusu olmuştu. Mahkemeden önce medya tartışıyordu ve yandaş medya beni her daim yaptığı gibi peşinen suçlu ilan etmişti. Mustafa Mutlu ise Vatan'daki yazısında karşı sorular soruyordu. Soner'in Ergenekon sanıklarından Doğu Perinçe'yi, Mustafa Balbay'ı ve Tuncay Özkan'ı nereden tanıdığı da sorulmuş. Pes yani. Bir gazetecinin bu insanları tanıması değil, tanımaması ayıp sayılmalı. Ayrıca Soner'in 25 Şubat 2010'da Doğan Yurdakul ile yaptığı telefon görüşmesinde bir soruşturma kapsamında tutuklanan askerlerle ilgili konuştuğu tek çıkış yolu vardır. Sorunun başka türlü çözümü yok. Bu iş böyle giderse Türkiye'de çok kötü şeyler olacak. Bu adamlar gerçekten tanklarla çıktığı zaman nasıl bir daha tanklar içeri sokulacak? Hakikaten sokulamaz ya dediği hatırlatılarak bu sözlerle neyi kastettiği, yani darbecilerden yana olup olmadığı, Ergenekon haberlerine neden bu kadar çok yer verdiği, elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün, bu adamlar gerçekten tanklarla çıktığı zaman nasıl bir daha tanklar içeri sokulacak, hakikaten sokulamaz ya diye kaygılanan bir insan darbeci ya da Ergenekoncu olabilir mi? Askerin yönetime el koymasını isteyen biri, Genelkurmay Başkanı'nın davetine koşa koşa gitmez mi? Dün yayınlanan sorgu tutanaklarını baştan sona okudum ve Soner Yalçın'la iki arkadaşının neye dayanılarak Ergenekon terör örgütü üyesi olmakla suçlandıklarını anlayamadım. Bu nedenle davanın savcılarına ve yargıçlarına tüm saflığımla soruyorum. Bu adamlar neden tutuklandı? En harika haber Sabah gazetesindeydi. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan bir dosya bende çıkmıştı. Üstelik savcı Zekeriya Öz de bunu bana sormuştu ve net yanıt verememiştim. Gazete bir de bilgi eklemişti haberine. Aralık ayında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasında da 2004 yılına ait MGK tutanaklarının yer alması dikkat çekmişti. Bu yalan haberde en çok net yanıt veremedi notuna hayran oldum. Ah nasıl yakalanmışım öyle. Ah bu belgeler, belgeler. Polisler ele geçirmekten usanmadılar. Yuh artık. Sevindirici gelişmeler de yok değildi. Ama demek oyunun farkında olanlar var. Doğan Kitap Hürriyet gazetesinde yarım sayfa kitaplarımın ilanını vermişti. Görünce sevindim. Demek Doğan Kitap yazarına sahip çıkıyordu. Oda TV'nin geride kalanları da boş durmamıştı. Hürriyet'teki haber şöyleydi. Oda TV Ankara temsilcisi Mümtaz İdil, Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü sokakta basın açıklaması yaparak Soner Yalçın'dan gelen mesajı okudu ve Yalçın'ın tutuklanmasını kınadı. Oda TV tüm yazarlarıyla ve sistemiyle ayakta ve çalışmaktadır. Yazarlarımız tüm özverileriyle üç kolunu, üç kanadını kaybetmiş olan sitemizin ayakta kalması için tüm varlıklarıyla çalışmaktadır dedi. İdil sıkıntılı ve utanç verici durumun aşılacağını, bayrağı yere düşürmeden taşımaya devam edeceklerini ifade etti. Basın açıklamasına gazeteciler ve CHP milletvekilleri Kamer Genç ve Şahin Mengü de katıldı. Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde basın açıklaması yapılması çok anlamlıydı. Öldürseler de zindana atsalar da basının gerçeklerden taviz vermez tutumu, mücadelesi sürüyordu işte. Bizler düşünceye mahkumuz. Bugünlük gazete okuma yeter. Akşamları koğuşta küçük televizyonumuz açık. Genellikle bizim olayla ilgili tartışma programlarını izliyorduk. Ekranlardaki açık oturumlar iki ayrı düşüncenin tartışmasına sahne oluyor. Aslında bu yeni değil. 4 yıldır Ergenekon sürecinde bu programlar hep oldu. Pek televizyon seyreden biri değilim. Konu biz olunca mecburen geçiyorum beyaz camın karşısına. Açık oturumlara katılanların genelde belli isimler olması dikkat çekiciydi. Hangi kanalı açsak karşımıza örneğin Faruk Mercan adlı gazeteci çıktı. Kanal kanal dolaşıyordu yorulmadan. Cezaevinde onun kanallar arasında koşturmasını merakla, bıkkınlıkla takip ettim. Arkadaşlara da söyledim. Hangi kanaldaysa beni çağırın diye. Kendisini tanıyordum. Pek ekrana çıkan biri değildi. Niye ilgimi çekiyor yazmalıyım. Tutuklanmamdan önce beni ısrarla cemaatin düzenlediği Türkçe olimpiyatlarına davet etti. Daha önce cemaatin yurt dışı gezilerine de davet edilmiştim. Gitmedim hiç. Ancak bu kez Faruk Mercan çok ısrarcıydı. Üstelik Başbakan Erdoğan'ın da geleceğini, protokolde, sanki çok umurumdaymış gibi, iyi bir yerde ağırlayacaklarını söyledi. Gitmedim. Sebep cemaat organizasyonu olması değildi. Bu tür sosyal gecelere hiç katılmıyordum. Sonuçta gazeteciyim. Kim davet etmişse etmiş. Niye gitmeyeyim? Giderim ve gördüklerimi, düşüncelerimi yazarım. Gazetecinin görevidir bu sonuçta. Gitmedim ama bu ısrarlı davete de anlam veremedim. Cemaat bana son bir şans daha mı vermek istemişti acaba? Bilemem. Bildiğim şu. Faruk Mercan şimdi kanal kanal dolaşıp şöyle diyordu. Oda TV yayınlarıyla Ergenekon davasını çökertmek istiyordu. Bulunan belgeler gösterdi ki Oda TV'nin yaptığı gazetecilik değil. Ve neler neler, kesin kararını vermişti. Oda TV Ergenekoncuydu. İyi de bu Faruk Mercan değil miydi daha dün Soner Bey sizinle program yapalım diyen? Kanal 24'te CNN Türk'teki Oradaydın programımızın benzerini yapmamı teklif eden... Bu lütufkar Faruk Mercan değil miydi? Soner Bey İstanbul patlamaları ile ilgili film yapalım diyen, Susurluk dizisi çekelim diyen. Sermaye hazırdı. Sizin gazeteciliğinizi, sizin sessiz sedasız arka planda kalma duruşunuzu, iradenizi örnek alıyorum diye iltifatlar yağdıran. Şimdi ne oldu da ekran ekran gezip rezil bir şüpheyle kirletiyor beni? 2002 yılındaki Gülen soruşturması dosyasında cemaatin polis içindeki gazeteci uzantılarından biri olduğu yazılıydı. Faruk Mercan'ın küstah ve arsız tavırla benim hakkımda iç karartıcı biçimde atıp tutmasının sebebi neydi? Birileri özel olarak onu mu görevlendirmişti? Bu aslında ona bir ceza mıydı? Beni devşirememe cezası. Öyle ya, oyun basitti ve hep yapıla gelmişti. Bir süre sessiz kalacaktım, iktidar ve cemaat çevresine yaltaklanarak, ki buna ideolojik siyasi bir kılıf bulacaktım kuşkusuz, kendimi sevdirecektim. Bu kurnazlık ve uysallık bekleniyordu benden. En kötü yolu, yani dürüstlük ve dolaysız yolu seçerseniz işte sonucu bu olmaktaydı. Hangi yoldan gideceğinize siz karar veriyorsunuz. Kırmızı halı döşenen yoldan yürüyen çok kişi oldu. Aslında tüm bunlar hep geliyor bir noktaya dayanıyor. Kişilik. İkiyüzlülükten, bayağılıktan, fevkalade utanmazlıktan, ünvan avcılarının hırsından hep nefret ettim. Böyle anlarda duygularımı anlatacak mısralar bulamam. Necati Cumalı Usta ne güzel yazmıştı. Varmayın üstüme yeter, beni söyletmeyin. Ben bilirim dost kim, düşman kim. Bilirim kim sinsi adımlarla peşimizde gezer de, göz göze gelince başını eğer. 27. ayrımın sonu, sayfa 316.